bu eser Altı Nokta Körlere Hizmet Vakfı Kütüphanesince seslendirilmiş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Deyze sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin dışında kullanımı yasaktır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi. 0212 417 25 46 0212 417 19 25 Körler Bölümü @ibb.gov.tr.
Martin Eden, Jack London, Cem Yayın Evi, Ocak 1999 baskısı. Türkçe'ye çeviren Kaya Ersoy. Altı Nokta Kayıt Stüdyosu'nda seslendirilmiştir. Okuyan Işıl Kocabay. Martin Eden, otobiyografik niteliğiyle bütün Jack London yapıtları arasında çok özel bir yere sahiptir. Jack London'ın bireyciliğe saldırısı hiçbir yapıtında Martin Eden'daki yetkinliğe ulaşamaz. Martin'in coşturucu bir kararlılık ve eşsiz bir güçlülükle sürdürdüğü savaşım, insan soyunun aydınlanması uğraşında bir esin kaynağıdır. Ama Martin bir bireycidir ve bu ilk günah ödenecektir. Eşsiz serüvenin sonunda bireysel başarısının doğrunda Martin aldanmış, amaçsız, yalnız ve umutsuz bir insandır. Burjuva toplumunun sahte değerlerinden, ikiyüzlülüğünden kaçan Martin, o eski, dost Güney Denizlerine sığınacaktır. Ama o, artık Güney Denizlerinin avutup doyurabileceği Martin Eden değildir. Ve aradığı dinginliği ancak o dost suların altında bulabilecektir. Cem Yayın Evi, Jack London'ın bu en ünlü yapıtını Kaya Ersoy'un Türkçesiyle okuyucularına sunmaktadır. 1. Kapıyı anahtarla açıp içeri gireni, kasketini acemi bir hareketle çıkaran bir genç adam izledi. Deniz kokusu sinmiş kaba giysiler giymişti ve kendisini içinde bulduğu geniş salonla açık bir uyumsuzluk içindeydi. Ne yapacağını bilemediği kasketini ceketinin cebine sokuştururken diğeri kasketi ondan aldı. Kaba saba genç adam yavaşça ve doğal bir biçimde yapılan bu hareketin değerini bildi. Anlıyor diye düşündü. Bana çok yardımcı olacak. Genç adam omuzlarını sallayarak diğerinin peşinden yürüdü. Düz döşemeler sanki denizin kabarış ve atılışlarıyla yükselip alçalıyormuş gibi bilinçsizce bacakları iki yana açılıyordu. Geniş odalar onun sallantılı yürüyüşü için çok dar görünüyordu. Ve o, kendisi geniş omuzları kapılara çarpacak ya da sürtünerek alçak şömine rafından küçük süslere düşürecek diye dehşet içindeydi. İrkilerek çeşitli eşyalar arasında bir yandan bir yana sıçrayıp, gerçekte yalnızca kendi kafasında var olan tehlikeleri arttırıyordu. Bir kuyruklu piyano ile üzeri kitap yalı bir orta masası arasındaki yarım düzine insanın yan yana yürüyebileceği boşluktan geçmeyi o gene de ürpererek denedi. Hantal kolları iki yanında gevşekçe sallanıyor, bu kollar ve eller ne yapacağını bilemiyordu. Heyecanlı bakışına bir kolu masadaki kitapları sürünebilecek gibi görününce ürkmüş bir at gibi geriye sıçradı. Neredeyse piyano iskemlesine çarpacaktı. Önünde diğerinin rahat yürüyüşünü izledi ve ilk kez kendi yürüyüşünün başkalarının yürüyüşünden farklı olduğunu kavradı. Böylesine kaba yürüyor olmanın utancıyla bir anlık acı duydu. Alnının derisinden küçük boncuklar gibi ter fışkırdı. Durdu ve bronzlaşmış yüzünü mendiliyle kuraladı. "Dur hele Arturoğlum," dedi heyecanlı şakacı bir konuşmayla maskelemeye çalışarak. "Arkadaşına bu kadarı çok fazla, hepsi birden. Kendini toparlamam için bir fırsat ver. Biliyorsun ben gelmek istemedim ve sanırım ailen de beni görmek hasretinde değil." Cevap güven vericiydi. "Tamamdır, bizlerden korkmamalısın. Sade insanlarız biz. Hey, bana bir mektup var." Geriye masaya yürüdü, zarfı açıp yırttı ve yabancıya kendini toparlaması için fırsat vererek okumaya başladı. Yabancı bunu anladı ve değerini bildi. Ondaki sempati ve anlayış Tanrı vergisiydi. Ürkmüş dış görünümü altında, karşısındakinin duygularını anlama ve ona katılma süreci sürüyordu. Alnını kuruladı ve gözlerinde tuzak sezip korkmuş vahşi hayvanların hain anlatımı olmasına karşın kontrollü bir yüzle çevresine bakındı. Bilinmeyenlerle çevrelenmiş, olabileceklerden kuşkulu, ne yapması gerektiğini bilemez durumdaydı. Yürüyüş ve duruşunun kaba saba olduğunun bilincinde, bütün nitelik ve yeteneklerinin benzer duruma düşmüş olması korkusu içindeydi. Şiddetle duyarlı, müthiş sıkıldandı ve diğerinin mektubun üzerinden ona gizlice attığı eğlenen bakış içini bir hançer batışı gibi yaktı. Bakışı gördü ama belli etmedi. Çünkü öğrenmiş olduğu şeyler arasında disiplin vardı. O hançer batışı aynı zamanda gururuna dokundu. Gelmiş olduğu için kendine lanet etti. Aynı zamanda gelmiş olduğuna göre ne olursa olsun sürdürmeye karar verdi. Yüzünün çizgileri sertleşti ve gözlerinin içine savaşkan bir ışıltı geldi. Çevreye daha kaygısızca, keskin bir gözlemcilikle baktı. İçerideki güzelliklerin bütün ayrıntıları beynine işlendi. Gözleri iyice açılmıştı. Görüş alanındaki hiçbir şey onlardan kaçamadı. Ve onlar karşılarındaki güzelliği içerken içlerindeki savaşkan ışık söndü, onun yerini ılık bir pırıltı aldı. Genç adam güzelliği yanıtlayan bir yapıdaydı ve burada yanıtlanacak bir şey vardı. Bir yağlı boya tablo onu çekti ve bırakmadı. Köpüklü büyük bir dalga ileriye uzanmış bir kayanın üzerinde gümbürtüyle parçalanıyordu. Alçak fırtına bulutları gökyüzüne kaplamıştı. Dalgaların kırılma çizgisinin ötesinde çift direkli bir kılavuz yelkenli, rüzgara baş vermiş, güvertesindeki tüm ayrıntılar görülebilecek biçimde yan yatmış, fırtınalı bir gün batımı göğünün önünde sürükleniyordu. Orada güzellik vardı ve bu genç adımı dayanılmaz biçimde çekti. Hantal yürüyüşünü unutarak tabloya yaklaştı. Çok yaklaştı. Güzellik tuvalden silinip gitti. Yüzü şaşkınlığını gösteriyordu. Dikkatsizce bulaştırılıp sıvanmış gibi görülen boyaları bir süre süzdü, sonra tablodan uzaklaştı. Hemen tüm güzellik parıltılarıyla tuvale geri döndü. Hileli bir resim diye düşünerek konuyu bırakırken, etkilenmekte olduğu çok yönlü izlenimlerin ortasındayken bile böylesine büyük bir güzelliğin bir aldatmaca için harcanmış olmasına karşı bir öfkenin dürtüsünü duymaya zaman bulabildi. Tabloları bilmiyordu. Uzaktan ya da yakından her zaman belirli ve kesin görünümlü, renkli ve siyah beyaz taş basması resimlerle büyümüştü. Gerçi dükkanların vitrinlerinde yağlı boya tablolar görmüştü ama vitrin camları onun istekli gözlerinin tabloya çok fazla yaklaşmasını önlemişti. Mektubu okuyan arkadaşına göz attı ve masanın üzerinde kitapları gördü. Gözlerinde bir isteklilik ve özlem belirdi. Yemeğin görünümü karşısında açlıktan ölen bir adamın gözlerinde özlemin belirişi kadar çabucak. Kendiliğinden atılan geniş bir adım, omuzların bir sağa bir sola sallanışı onu, üzerindeki kitapları sevgiyle ellemeye başladığı masaya getirdi. Başlıklara ve yazar isimlerine baktı. Ciltleri gözleri ve elleriyle okşayarak parçalar okudu ve hemen daha önce okumuş olduğu bir kitabı tanıdı. Gerisi ona yabancı kitap ve yazarlardı. Rastlantıyla Swinburne'ın bir cildini aldı. Nerede olduğunu unutup sürekli okumaya başladı. Yüzü coşkuyla parlıyordu. Yazarın adına bakmak için iki kez işaret parmağını araya koyarak kitabı kapadı. Swinburne, bu ismi hatırlayacaktı. Bu adamın gören gözleri vardı ve kuşkusuz renkler ve ışıltılar görmüştü. Ama Swinburne kimdi? Şairlerin çoğu gibi 100 yıl önce falan ölmüş müydü ya da hala yaşıyor ve yazıyor muydu? Baş sayfaya döndü. Evet, başka kitaplar yazmıştı. İyi, sabahleyin ilk iş bir genel kütüphaneye gidecek ve Swinburne'in kimi yapıtlarını almaya çalışacaktı. Yazılara geri döndü ve kendinden geçti. Genç bir kadının odaya girmiş olduğuna dikkat etmedi. Arthur'un sesinin "Ruth, bu Mr. Eden" dediğini duyduğu zaman kendine geldi. Kitap işaret parmağının üzerine kapandı ve o daha geri dönmeden bu yeni izlenimin, kızın değil ama onun ağabeyinin sözlerinin izleniminin verdiği heyecanla ürperiyordu. Adeleli bedeni altında o bir titreşen duyarlılıklar yığınıydı. Dış dünyanın bilincine en ufak bir etkisiyle düşünceleri, sempatileri ve duyguları hareketleniyor, bir alev yalayışıyla oynaşıyordu. Olağanüstü bir biçimde algılayıcı ve yanıtlayıcıydı. İmgeleme yükselmekteyken sürekli benzerlik ve farklılık ilişkileri kurarak çalışırdı. Onu heyecanla ürpertmiş olan Mr. Eden sözüydü. O ki bütün yaşamında Eden, Martin Eden ya da yalnızca Martin diye çağrılmıştı. Ve şimdi Mr. Bu kuşkusuz iyi bir şey diye yorumladı içinden. Kafası bir anda çok büyük bir fotoğraf makinesinin karanlık bölmesine dönüşmüş gibiydi. Ve yaşamından sonsuz sahneleri bilincinin çevresine dizilmiş olarak gördü. Ocak ağızları, gemi başkasaraları, kumsallar, zindanlar, izbe meyhaneler, ateşli hastalık hastaneleri, kenar mahalle sokakları. Bütün bunları birleştiren bağ bu çeşit durumların hepsinde kendisinin çağrılış biçimiydi. Sonra döndü ve kızı gördü. Beyninin tutarsız imgeleri onun görünüşünde kayboldular. O, geniş mavi tanrısal gözleri ve altın gibi saçlarının zenginliği ile solgun, ince bir yaratıktı. Elbisesinin de kendisi kadar harika oluşu dışında kızın nasıl giyindiğini bilmiyordu. Kızı ince bir sap üzerindeki solgun altın sarısı bir çiçeğe benzetti. Hayır, o bir ruh, bir melek, bir tanrıçaydı. Böylesine yücelmiş bir güzellik dünyaya ait olamazdı. Ya da belki kitaplar doğruydu ve yaşamın yukarı kesimlerinde onun gibi birçokları vardı. O pekala o adamın Swinburne'in şiirlerinde anlatılabilirdi. Orada masanın üzerinde duran kitapta o kızı Isolde'u anlatırken Swinburne'in kafasında belki de onun gibi biri vardı. Bütün bu gözlem, duygu ve düşünce kalabalığı bir anda oluşmuştu. Kızın içinde hareket ettiği gerçeklerde ise hiçbir duraklama yoktu. Onun elinin kendisininkine uzandığını gördü ve kız bir erkek gibi serbestçe el sıkışırken dosdoğru gözlerinin içine baktı. Onun tanınmış olduğu kadınlar bu biçimde el sıkışmazdı. Aslında onların çoğu hiç el sıkışmazdı. Bir arkadaşlıklar seli, çeşitli biçimlerde tanımış olduğu kadınların hayalleri düşüncelerini silip süpürmekle tehdit ederek kafasına üşüştü. Ama o, onları bir yana silkeledi ve kıza baktı. Hiç böyle bir kadın görmemişti. Onun tanımış olduğu kadınlar. O anda kızın her iki yanına onun tanımış olduğu kadınlar dizildiler. Ölümsüz bir saniye için kızın ortada yer aldığı ve çevresine birçok kadının resmedildiği. Ölümsüz bir saniye için kızın ortada yer aldığı ve çevresine birçok kadının resmedildiği bir portreler galesinin ortasında durdu. Kadınların tümü çabuk bir bakışla tartılıp ölçülecekti. Tartı ve ölçü birimi kızın kendisiydi. Martin, fabrikalardaki kızların zayıf ve hastalıklı yüzlerini, marketin güneyindeki aptalca sırıtan gürültücü kızları gördü. Orada sığır kamplarındaki kadınlar, Old Mexico'nun sigara içen kadınları vardı. Sırasıyla tahta ayakkabıları üzerinde yapmacık yürüyüşlü, taş bebek gibi Japon kadınları, zarif görünüşlü, yozlaşmanın damgasını taşıyan Avrasyalılar, Güney Denizi adalarının çiçekten taçlı, kahverengi derili, dolgun bedenli kadınları da oluşmuşlardı. Bütün bunlar garip ve korkunç bir karabasan sürüsü. Whitechapel kaldırımlarının pasaklı, çirkin, karma karışık yaratıkları, genel evlerin içki küpü acuzeleri ve bütün bu uçsuz bucaksız cehennemlerin, harpi, Yunan mitolojisinde yarı kuş, yarı kadın, iğrenç canavarlar. Çevirinin notu. Devamı, iğrenç ağızlı, pasaklı, müthiş dişi dış görünüşleri altında denizcileri avlayan limanların döküntüleri, insanlık çukurunun pis yapışkan köpüğü tarafından ortadan silindi. ''Oturmaz mısınız Mr. Eden?'' diyordu kız. ''Arthur bize söz ettiğinden bu yana hep sizinle tanışmak için sabırsızlanıyordum. O cesaretiniz...'' Martin karşı çıkarcasına elini salladı ve yapmış olduğunun hiçbir şey olmadığını, herhangi bir kimsenin aynı şeyi yapacağını mırıldandı. Ruth, onun salladığı elinin iyileşmekte olan taze sıyrıklarla kaplı olduğuna dikkat etti. Sarkık duran öbür eline baktığı zaman onun da aynı durumda olduğunu gördü. Aynı zamanda eleştirici çabuk bir bakışla yanağındaki bir yara izine dikkat etti. Bir başka yara izi alnında saçlarının altından görünüyordu. Üçüncüsü ise aşağı doğru uzanarak kolalı yakanın altından kayboluyordu. Yakanın bronzlaşmış enseye sürtünmesinin işareti olan kırmızı çizginin görüntüsü karşısında Ruth gülümsememeye çalıştı. Martin'in sert yakalara alışık olmadığı ortadaydı. Ruth aynı biçimde bir kadın gözüyle onun üstündeki ucuz ve kötü dikilmiş elbiseyi, ceketin omuzları arasındaki potu ve ceketin kollarındaki şişkin pazıların varlığını gösteren bir dizi kırışıklığı gördü. Martin elini sallayarak yapmış olduğunun hiçbir şey olmadığını mırıldanırken kızın buyruğuna uyarak bir koltuğa oturmaya çalışıyordu. Oluşturduğu hantal görünümün bilinciyle ezilmiş olarak kızın karşısındaki bir koltuğa doğru sendelerken onun oturuşundaki rahatlığa hayranlık duymaya zaman bulabildi. Bu onun için yeni bir deneyimdi. Bütün yaşamında o zamana dek zarif ya da hantal olduğundan habersiz olmuştu. Kendisi hakkında bu tür düşünceler hiçbir zaman kafasına girmemişti. Koltuğun ucuna yavaşça oturdu. Elleri onu çok rahatsız ediyordu. Nereye koyarsa koysun elleri ona engel oluyordu. Arthur odadan çıkıyordu ve onun odadan çıkışını Martin özlemli bakışlarla izledi. Kendisini orada odanın içinde bir kadının solgun ruhu ile birlikte yapayalnız kaybolmuş hissetti. İçki söyleyebileceği bir barmen, köşe başından bir şişe bira aldırmaya gönderebileceği bir çocuk yoktu ki bu toplumsal sıvı yoluyla arkadaşlığın güzellikleri akmaya başlasın. ''Boynunuzda öyle bir yara izi, Mr. Eden,'' diyordu kız. ''Nasıl oldu? Eminim bir serüven olmalı.'' ''Bir Meksika, bir bıçakla,'' diye cevapladı, kavrulan dudaklarını ıslatıp boğazını temizleyerek. ''Yalnızca bir kavgaydı. Ben bıçağı elinden aldıktan sonra burnumu ısırıp koparmaya çalıştım.'' Bunu yalın bir biçimde anlatırken gözlerinin içinde o sıcak, yaldızlı Salina Cruz gecesinin hayali vardı. Kumsalın beyaz şeridi, limandaki şeker yüklü gemilerin ışıkları, sarhoş denizcilerin uzaktan gelen sesleri, itişip kakışan liman işçileri, Meksikalı'nın yüzündeki alev alev tutku, yıldızların ışığında o hayvan gözlerinin parıltısı, çeliğin boynuna batışı ve kanın fışkırması, kalabalık ve haykırışlar, birbirine sarılmış iki bedenin onun ve Meksikalı'nın kumları yırtarak tekrar tekrar yuvarlanışları, uzaklarda bir yerden bir gitarın olgun sesi. Görüntü buydu ve Martin bunun anısıyla heyecanla ürperdi. Duvardaki kılavuz yelkenliği yapmış olan adam acaba bunu yapabilir miydi diye merak etti. Beyaz kumsal, yıldızlar ve şeker gemilerinin ışıkları muhteşem göründü gözüne. Ve orta yerden kumun üzerinde dövüşenleri çevreleyen karanlık şekiller grubu. Bıçağın tabloda yer almasına karar verdi. Bıçak yıldızların ışığında bir tür parıltıyla güzel görünecekti. Ama konuşmasına bütün bunlardan hiçbir belirti girmedi. Burnumu ısırıp koparmaya çalıştı diyerek konuşmasını sonuçlandırdı. Ya dedi Ruth donuk ve uzak bir sesle ve Martin onun duyarlı yüzündeki sarsılmayı fark etti. Martin kendisi de sarsıldı. Bir utanç kızıllığı güneş yanığı yanaklarında solgun parıldadı. Ona öyle geldi ki yanakları geminin kazan dairesinde ocağın açık kapısı karşısında kaldığı zamanki sıcaklıkla yandı. Bıçaklamalı kavgalar gibi sefil konular bir hanımefendi ile konuşulması uygun konular değildi anlaşılan. Kitaplarda onun yaşam biçimindeki kişiler böyle şeylerden konuşmazdı. Belki de onları bilmezlerdi. Başlatmak istedikleri konuşmada kısa bir duraklama oldu. O zaman Ruth deneme yaparcasına yanağındaki yara izini sordu. O daha sorarken Martin onun kendi konularını konuşmak için çaba harcadığını kavradı ve bundan uzaklaşıp onun konularını konuşmaya karar verdi. O yalnızca bir kazaydı dedi elini yanağına koyarak. Bir gece bir koyda şiddetli bir deniz vardı. Ana seren taşıyıcı koptu ve arkasından palanga. Taşıyıcı teldi ve bir yılan gibi etrafa savruluyordu. Bütün vardiya onu yakalamaya çalışıyordu. Ben atıldım ve çarpıldım. Ya dedi Ruth bu kez sesinde bir anlayış vurgusuyla. Aslında Martin'in konuşması ona çok anlaşılmaz gelmişti. Bir taşıyıcının ne olduğunu ve çarpılmanın ne anlama geldiğini merak ediyordu. Martin planını uygulamaya girişerek konuşmaya başladı. Bu adam Swinburne dedi iyi uzatarak. Kim? Swinburne diye tekrarladı aynı yanlış söyleyişle. Şair. Swinburne. Ruth yanlış söylenişi düzeltti. Evet o adam diye kekeledi yanakları gene sıcak. Öleni ne kadar oldu? Niye öldüğünü duymadım. Ruth ona merakla bakıyordu. Onu nerede tanımıştınız? Onu hiç görmedim oldu cevap. Ama siz gelmeden hemen önce oradaki masanın üzerindeki kitaptan kimi şiirlerini okudum. Nasıl buluyorsunuz onun şiirlerini? Ve o zaman Ruth onun önermiş olduğu bu konu üzerinde çabuk çabuk ve kolaylıkla konuşmaya başladı. Martin biraz rahatladı ve koltuğun kıyısından geriye doğru birazcık yerleşti. Sanki koltuk ondan kaçabilir ve onu yere fırlatabilirmiş gibi koltuğun kollarına elleriyle sıkıca yapışmıştı. Ruth'u kendi konularında konuşturmayı başarmıştı ve o hızla anlatırken Martin onun o güzel kafasına yerleşmiş bütün bu bilgilere hayranlık duyarak ve solgun yüzünün güzelliğini yudumlayarak onu izlemeye çalışıyordu. Ağzından hızla dökülen, alışık olmadığı sözcüklerden ve kafasına yabancı olan ama gene de kafasını harekete geçiren ve sızlatan eleştirel anlatım biçimlerinden ve düşünce süreçlerinden rahatsız olmasına karşın onu izledi. Buradaki bilgili bir yaşam diye düşündü ve buradaki güzellikti, ılık ve böyle olabileceğini hiçbir zaman düşleyemediği kadar olağanüstü bir güzellik. Kendinden geçti ve aç gözlerle onu süzdü. Burada onun için yaşamaya, onu kazanmaya, onun için dövüşmeye ve onun için ölmeye değer bir şey vardı. Kitaplar gerçekti. Dünyada böyle kadınlar vardı. O bunlardan biriydi. Ruth onun düş gücüne kanatlar verdi ve muhteşem aydınlık tablolar karşısında yayıldılar. Bunlar da aşk ve uzak, belirsiz, çok büyük aşk ve romans figürleri ve bir kadın uğruna yapılan yiğitçe işler vardı. Ve bir büyülü serabın ötesinden seyreder gibi o sallanan titrek hayalin içinden orada oturan edebiyat ve sanattan söz eden gerçek insanı süzüyordu. Dinliyor da ama asıl bakışlarının sabitliğinden habersiz onu süzüyordu. Doğasında esas olarak erkeksi olan her şeyin gözlerinde parladığından habersizdi. Ama erkeklerin dünyasından çok az şey bilen Ruth bir kadın olarak onun yanan gözlerinin kuvvetle farkındaydı. Şimdiye dek ona böyle bakan hiçbir erkek olmamıştı. Bu onu rahatsız etti, kekeledi ve konuşması kesildi. Konunun akış çizgisini kaybetmişti. Martin onu korkutmuştu. Aynı zamanda böylesine bakılmak garip bir biçimde tatlıydı. İçgüdüleri varlığının içinden açık ve net bir biçimde seslendirilmiş olarak çınlayarak onu katı sınıf ve yer engellerine aşmaya, başka bir dünyadan gelen bu yolcuyu, bu eli yaralı, boynunda alışık olmadığı kumaşın yaptığı kırmızı çizgi olan, kaba varoluşun lekeleyip kirlettiği çok açık olan bu inceliksiz genç adamı kazanmaya zorlarken, eğitimi onu tehlikeye karşı, yanlışa, yelekarlığa, gizemli ya da aldatmacalı tuzaklara karşı uyardı. O temizdi ve temizliği başkaldırdı. Ama o kadındı ve tam da kadının çelişkilerini öğrenmeye başlıyordu. Söylediğim gibi ne söylüyordum? Birdenbire durdu ve durumuna neşeyle güldü. Onun kahkaha sesiyle omurgasında küçük, nefis ürpertiler aşağı yukarı kaynaşır ve birden kendini acıkmış hissederken Martin hemen atıldı. Diyordunuz ki bu adam Swinburne büyük bir şair olmayı başaramadı çünkü... Ve buraya kadar gelmiştiniz bayan. Gümüş gibi diye düşündü kendi kendine. Çınlayan gümüş çanlar gibi. Ve o anda bir an için pembe kiraz çiçekleri altında sigara içtiği ve yüksek pagoda uzak doğuda Çin, Japonya ve Hindistan'da görülen çok katlı piramit kule biçiminde tapınak, çevrenin notu. Saz sandaletli sofuları doğaya çağıran çanlarını dinlediği uzak bir ülkeye gitti. Evet, teşekkür ederim dedi Ruth. Swinburne genelde başarısız çünkü o, evet, inceliksiz. Birçok şiiri var ki hiçbir zaman okunmamalıdır. Gerçekten büyük şairlerin her dizesi güzel gerçeklerle doludur ve insandaki yüce ve soylu şeylere seslenir. Büyük şairlerin hiçbir dizesinden dünyayı o ölçüde yoksullaştırmadan vazgeçilemez. Muhteşem olduğunu düşünmüştüm dedi tereddütle. O azıcık okuduğum, onun öyle bir alçak olduğunu bilmiyordum. Sanırım bu diğer kitaplarında ortaya çıkar. Okuduğunuz o kitaptan birçok dize atılabilirdi, dedi Ruth. Sesi ciddi, katı ve kesindi. Onları atlamışımdır, dedi Martin. Benim okuduklarım gerçek iyilerdi. Tümü aydınlıktı, parıldıyordu. Dosdoğru içime işliyor, içimi güneş ya da ışıldak gibi aydınlatıyordu. Bana öyle geldi ama sanırım şiirden pek anlamıyorum bayan. Birden bocalayarak durdu. Bilgisizliğinin acı veren bilinciyle kafası karmakarışıktı. Okumuş olduğu kitaptaki yaşamın parıltısını ve büyüklüğünü hissetmişti. Ama kendi konuşması yetersizdi. Duyduklarını anlatamıyordu. Kendisini karanlık bir gecede, yabancı bir gemide alışık olmadığı donanımlar arasında el yordamıyla çabalayan bir denizciye benzetti. Evet, bu yeni dünya ile tanışmak kendisinin işiydi. Buna karar verdi. Şimdiye dek istediği zaman kavrayıp beceremediği hiçbir şeyi görmemişti. Ve şimdi içindeki şeyleri Ruth'un anlayabilmesi için onlara anlatabilmeyi öğrenmek istemenin zamanıydı onun için. Ruth onun ufkunda büyüyordu. Şimdi Longfellow diyordu Ruth. Evet onu okudum. Küçücük kitap bilgisi ve dağarcığından en büyük yararı sağlamak dürtüsüyle ve kendisinin bütünüyle aptal, budala biri olmadığını göstermek isteğiyle düşünmeden atıldı. The Psalm of Life, Excelsior ve sanırım hepsi bu. Ruth başıyla onayladı ve gülümsedi. Martin nasılsa bu gülümsemenin hoşgörülü, acırcasına hoşgörülü olduğunu hissetti. Bu biçimde yanlış izlenim vermeye çalışması aptallıktı. O Longfellow denen adam mutlaka sayısız şiir kitabı yazmıştı. Bu biçimde karıştığım için beni bağışlayın bayan. Sanırım aslında böyle şeyler hakkında pek hiçbir şey bilmiyorum. Bu benim sınıfımın değil ama benim sınıfımın yapacağım onu. Bu bir tehdit gibi geldi. Sesi kararlı, gözleri ateşliydi. Yüz çizgileri sertleşmişti. Çenesinin gerginliği değişmiş göründü Ruth'a. Ve bu gerginlik rahatsız edici biçimde saldırganlaşmıştı. Aynı zamanda yoğun bir güçlülük dalgası ondan taşıyor ve Ruth'a çarpıyor gibiydi. Sanırım onu sizin sınıfınız yapabilirsiniz. Bir kahkahayla tamamladı. Çok güçlüsünüz. Kızın bakışları bir an hemen hemen boğa gibi güçlü, şişkin, güneşten bronzlaşmış, sağlık ve güç saçan Adeleli boyunda durdu. Ve onun orada kızararak saygılı oturmasına karşın Ruth yeniden ona doğru çekildiğini hissetti. Ona öyle geldi ki eğer iki elini bu boyun üzerine koyabilse onun bütün gücü ve enerjisi kendisine akacaktı. Ruth bu düşünceyle sarsıldı. Doğasındaki hayal edilemez bir ahlaksızlığın ortaya çıkması gibi göründü bu ona. Ayrıca güç ona göre kaba ve hayvansal bir şeydi. Onun erkek güzelliği ideali her zaman ince bir zariflik olmuştu. Yine de o düşünce ısrarlıydı. Ellerini bu güneş yanığı boynun üzerine koymak isteyebilmesi onu sersemletmişti. Gerçekte Ruth güçlülükten çok uzaktı. Bedeninin ve kafasının gereksinmesi güçtü. Ama o bunu bilmiyordu. Bildiği yalnızca korkunç kötü dil bilgisiyle onu her an şaşkın eden bu adamın onu etkilediği gibi hiçbir kimsenin hiçbir zaman onu etkilememiş olduğuydu. Evet hiç de zayıf değilim dedi. Zorda kalırsam hurda demiri bile sindirebilirim. Ama şimdi sindirim güçlüğü çekiyorum. Söylediğinin çoğunu sindiremem. O biçimde hiçbir zaman eğitilmedim görüyorsunuz. Kitapları ve şiiri seviyorum ve ne zaman bulduğumsa onları okudum. Ama onlar üstüne sizin düşündüğünüz gibi düşünmedim. Bu nedenle onlar üstüne konuşamıyorum. Yabancı bir denizde haritasız ya da pusulasız sürüklenen bir gemici gibiyim. Şimdi yönümü bulmak istemiyorum. Belki de beni doğruya yöneltirsin. Bu tüm anlattığım şeyleri nasıl öğrendin? Okula giderek sanırım ve çalışarak diye cevapladı.